Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nureddin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Afiyetinizi daim eylesin inşallah.
Beraberce.
Hocam aileyi konuşuyorduk. Aile içindeki problemli durumları, kadının, erkeğin yaşadığı ve sonunda aileyi sancılar içerisine sürükleyen problemleri saydınız. 7 madde halinde saymıştınız. Yani bir sancı vakası yaşanıyor. Yalnız bizde değil, belki bütün dünyada. Bir sancı vakası var. Bunun sonuçları ailenin ya mutsuzluğu, aile devam ediyor ise mutsuz olarak, yani kadın tarafını, erkek tarafını, genç çocuklar tarafını mutsuzluğa iten bir iklim ortaya çıkıyor. Ya da boşanma ile sonuçlanıyor hadiseler. Oysa aile bunun için kurulmaz. Ailede hedef sekinete ulaşmak, her iki taraf için de, çocuklar için de bir ruh dinginliği diyoruz, ona ulaşmak. Problemler nasıl ortadan kaldırılabilir? Nasıl aza indirilebilir? Belki problemsiz bir hayatta söz konusu değil. Nasıl aza indirilebilir? Bu noktada yani aile ortamını nasıl bir herkesin sığınabileceği alan haline getirebiliriz? Bunlar üzerinde konuşalım bugün diye düşünüyoruz. Buyurun efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum üstadım. Boşanmayla sonuçlanıyor dediniz ya.
Evet.
Keşke diyesim geliyor. Yani keşke boşanma en büyük tehlike olsa.
Yani daha büyük tehlikeler
yani,
var.
Yani bazen hani ölüme de rahmet okunuyor deniyor ya.
Evet.
Yani boşanma doğru ölümcül kabul edeceğimiz bir vaka ama.
Aile açısından.
Aile açısından. Keşke boşanmayla sonuçlanma en büyük tehlikemiz olsa.
Evet.
Yani en büyük korktuğumuz şey boşanma olsa keşke. Kangren olmuş, çözülemeyen, birbirinin canına kastedebilecek veya işte birbirinin varlığını düşmanca görebilecek çok kötü sonuçlar da var. Yani uzun yıllar ne ölüyor ne diriliyor gibi, ne boşanıyor ne de devam ediyorlar. Bu büyük bir tehlike, boşanmaktan daha kötü. Yine boşanmaktan çok daha kötü bir durum. Bunu sevgili dinleyenlerimize tenzih ederek söylemek istiyorum. Eşlerin haramı birbirlerine karşı mubah görme sonucu da geliyor beraberinde. Yani aile işlemiyor.
Evet.
Cinsel ihtiyaçlar açısından da ortada bir ihtiyaç var. Ortada yasaklar ve haramlar var. Benim için herhalde bu haram yoktur. Çünkü ben zor bir aile şartlarında yaşıyorum. Düşüncesini de şeytan yerleştirebiliyor ki öyle bir kere harama düşmek 100 kere boşanmaktan daha kötü.
Evet.
Yani boşanma yine kanuni bir şey, dini bir şey.
Tabii.
Boşanmanın da
Allah'ın hani sevmediği olsa da bir helal değil mi?
Yani doğal bir ifrazat boşanma diyelim.
Evet.
Yani ifrazat neticede, yani bünye atıyor onu. Ama bir çirkin bir harama düşmenin gerekçesi olduğu zaman boşanamama veya boşandıktan sonraki süreç neuzübillah, bu asıl tehlike bu yani. Dünyanın evet, çökmesi bu. Onun için siz boşanmayla sonuçlanıyor deyince bunlar hemen kıvılcım gibi aklımda
aslında doğru yani. Söylüyorsunuz. Yani biz tabii boşanmayı hakikaten, bir aile bütünlüğü var, onun darmadağın olması gibi bir sonuç.
Bu elhak doğru ama.
Evet,
yani, bu
doğru böyle. Yani o. Ama dediğiniz şey, yani boşanmıyorsun ama haramlar içerisinde yüzen bir hayat ortaya çıkıyor.
Ve bu haramları kendine mubah görüyorsun. Haklı, evet, buluyorsun kendini.
Evet.
Bu kadın için de böyle, erkek için de böyle. Daha çok erkeğin düştüğü bir sıkıntı bu.
Evet.
Ama bir tehlikenin en tehlikeli boyutlarından biri. Bir de tabii kan görülmesi bu olaylarda. Devreye kanın girmesi, yani öldürme.
O da çok Türkiye'de oluyor. Yani cinayetler hakikaten sokakta işlenen cinayetler vesaire gerçekleşiyor bu maalesef.
Bu yani ölümlerden ölüm beğenmek deniyor ya.
Aynen.
Boşanma mı, cinayet mi, haramlar mı? Yani bir vahim durum bu.
Evet.
Allah muhafaza buyursun. Ve insanın terbiye edilmesi, eğitilmesi dışında da kanunun yapacağı çok bir şey de yok aslında. Nitekim istatistikler üzücü. Evet. Mesela kadını koruyan, devletin himayesi altına alan bir yığın tedbirler alındı.
Evet.
Ama istatistikler aşağı düşmedi.
Düşmedi.
Düşmedi, bu çok ibret verici bir şey. Yani deyim yerindeyse kudurunca ahlak evet, açısından insan kudurmuş duruma düşünce, yani kudurmayı, ölçüyü kabul etmeme, sınırları kabul etmeme, bir tür delirme olarak temsil etmek istiyorum. İnsanın yapmayacağı bir şey yok herhalde.
Evet.
Buna cinayet de dahil, haramları helal saymak da dahil. Hatta herkes ağzına evliliği aldığında çocuklara acıma diye bir söz konuşur. Özellikle kadınlar çocuk hatırına, çocukların hatırına filan diyorlar. Benim öyle vakalar gözüme çarpıyor ki, yani çocuk ilk kurbanı oluyor bu kavganın.
Evet.
İki tarafta çiğniyor çocuğu. Yani çocuğu çiğnemekte bile sakınca görmeyeceği kadar çıldırabiliyor insanoğlu. Onun için bir kere bizim her şeyden önce aile konusunu mini bir Kudüs konusu olarak görmemiz gerekiyor. Yani Kudüs'ün mini versiyonu olarak görmemiz gerekiyor.
Ne açıdan?
Şu açıdan. Mesela Kudüs, siz, ben, mümin kardeşlerimiz arasında bağrımızda müthiş bir yara. İmanımızla ilgili bir mesele görüyoruz. O konuşulunca hepimiz susuyoruz. Hatta namazı niyaz olmayan insanlar bile Kudüs deyince hamaset gösteriyorlar. Elhamdülillah. Ama aile konusunu mini bir sivilce gibi görüyoruz. Küçük bir sivilce krem sürünce geçecek gibi. Bunun böyle olmadığına inanmamız lazım. Yani biz aileyi dizayn edememiş, parçalanmaktan kurtaramamış kimse olursak, ailemiz şeytanın esaretine düşerse, Kudüs'ün Yahudi'nin esiri olmasını çözeceğimiz bir sorun olarak da göremiyoruz demektir. Çünkü aile kökleri oluşturması bakımından Kudüs Selahaddinlerinin zeminidir.
Yani Selahaddin orada yetişir. Selahaddin
gökten düşmeyecek.
Evet.
Selahaddin'i anneler getirecek, babalar getirecek. Anne ve babalar da kendi can derdinde, deyim yerindeyse.
Aile çerçevesi.
Aile açısından.
Evet.
Hep aile. Evet. Ümmeti Muhammed'in bütününü kuşatan bir sorun olması bakımından Kudüs'le zahiri bir kıyaslama mümkün değil. Yapmayız da onu zaten, ama benim dünyam evimdir, ailemdir. Yani yedi kıtadan oluştuğu gibi dünya, işte benim de yedi tane odası olan bir evim var diyelim. Benim o dünyamda aile kutsiyeti ve ailenin ağırlığı benim hayatımda, benim çapımda Kudüs'tür.
Evet.
Benim çapımda en ağır meseledir. Çünkü
kesinlikle hocam.
Yani ben...
Yani Kudüs'ü düşünemezsiniz. Yani evinizde yangın varsa, yüreğinizde yangın varsa Kudüs'ü de düşünemezsiniz.
Teselli olarak düşünürüm kendim,
evet,
için.
Evet.
Kıyamet günü ben dirildiğimde elbette ümmeti Muhammed'den biri olarak Kudüs diye bir kelimeden sorgulanacağım ben.
Muhakkak.
Ama bir milyarsa ümmet, 1/1 milyar şeklinde olacak bu, değil mi?
Evet.
Yani 1 milyardan bana düştüğü pay kadar. Siyasetçiysen biraz daha fazla düşecek. Büyük politikalar olan birisiysem, mütefekkirsem, siz benden daha fazla sorumlu olacaksınız.
Evet,
yazar, çizer bir Müslümansınız. Yani o öyle, ama bir oranı var mesuliyetimizin. Yani hakikaten. Sizinki %1'dir, benimki 1000'de 1'dir, öbür Müslümanın 10.000'de 1'dir. Bilmiyoruz Allah katında nedir bu hesap da. Zahiren böyle yani. Allah çünkü kaldıramayacağını kimseye yüklemiyor sorumluluk olarak. Ama ailede bu oran yok.
Evet.
%100 benim sorumluluğum.
Tabii. Kadın için, erkek için, çocuklar
yok.
İçin.
Aile deyince üstad isterseniz kural koyalım. Kadını veya erkeği konuşmuyoruz.
Evet.
Yani suçluyu erkek kadın olarak değil, sorumluyu erkek kadın olarak değil de aile diyelim.
Evet.
İkisinin eşit karşılığı olsun. Nasıl elettik deyince artı eksi kutup anlıyoruz.
Aynen.
İkisinin ortamından bir aydınlık çıkıyor çünkü. Evet. Bu sebeple bir ayrım yapmaya ihtiyacımız yok. Aile ümmetin her evde bulunan Kudüs'üdür.
Aynen
doğru. Yani bir şubesi Kudüs'ün ve bunların toplamından ana Kudüs davamız çıkacak bizim.
Evet.
İnşallah bunu izah edebilmişimdir bu şekilde.
Evet, evet, evet.
Şimdi
yani aile yoksa ne Kudüs kalır, ne Mekke Medine kalır hocam.
Aynen
yani,
öyle.
Evet yani. Aynen ne millet öyle. Kalır, ne toplum kalır.
Yani ne hikmetse ihtiyar İşte aile sorunu olmayacak çağa geldiği zannedilenler sadece Kudüs'ü düşünürse yeterli zannediyor. Gençler henüz benim böyle bir derdim yok. Onun için anlamıyor bunu, aile konusunu. Öbür taraftan sorunu olanlar ben battım zaten başkaları düşünsün diyor. Şeytan hepimize bir maske buluyor bir yerden.
Evet.
Halbuki bu hepimizin derdi. Yani aile derdi hanımı olmayanın da kocası ölenin de derdi.
Evet.
İşte sen kocan yok. Hanımın öldü.
Ya da şöyle hocam, diyelim ki komşuda bir sancı yaşanıyor, o diğer komşuyu da ilgilendiriyor.
Hadi diyelim ki hamasetim yok o konuda, mümin kardeşlik hassasiyetim zayıfladı.
Evet.
Hayır yani bireysel olarak da aile konusundan bir ananın babanın çocuğu olduğun sürece senin sorunun
tabii,
bu.
Evet.
Çocuğun olduğu sürece devam ediyor. Eşin varken devam ediyor. Eşin öldü ya da boşandın gene al işte. Elektrik kesildi.
Evet.
Yani hiçbir şekilde aile dışlayabileceğimiz bir konu değil. Evet. İnsan olduğumuz sürece insan olarak. Ama Allah-u Teala bir kere İsa Aleyhisselam'ı babasız yarattı. Onun bir aile sorunu olmadı. Belki hani belki yani olmadı diyelim. Kaldı ki onun da vardı. O da annesiyle anıldı çünkü.
Evet.
Yani filanca kadının oğlu diye anıldı. Kıyamet günü de öyle gelecek mahşer yerine. Bu noktayı iyice tekit etmek istiyorum üstadım. Yani bunu kavrayamadıktan sonra bizim biraz sonraki sözlerimiz de bir yer bulamayacak.
Evet.
Yani biz burada mesela gençlere sigara içmeyin sakın ha. İşte sokakta yürürken büyüklere saygı gösterin, otobüste ihtiyarlara yer verin der gibi bir şey konuşmuyoruz. Onlar basit anlamında değil.
Evet.
Onlar da ahlaki bir konular ama burada ahlaki görünse de hayati bir konu konuşuyoruz.
Evet, aynen doğru.
Hayati bir konu, aile konusu, hayati bir konu ve bu derdi zahiren ortaya çıkanla çıkmayan herkesin ortak konusudur bu. En azından mümin kardeşlerimin sorunu bu. Hadi diyelim ben Allah'ın lütfuyla kurtuldum bundan. Mümin kardeşlerimin böyle bir derdi var bu dünyada. Ben kendimi nasıl mümin kardeşlerimin
derdinden tecrid edebilirim?
Yani şimdi Filistin'deki bir genç zalim İsrail askerleri tarafından derdeste edilirken biz buradan muzdarip olduğumuzu hissediyoruz. Sarılacak anne veya baba bulamayan küçücük çocukları niye dert etmiyoruz? İlla İsrail'de mi bu zulmün olması lazım?
Evet.
Yani ikiniz bir arada durun baba göreyim sizi diyen 5 yaşında bir çocuk ne kadar gariplik yaşıyor ki anne babasını bir arada görme diye bir hayal tasvir ediyor. Ben bir psikolog kardeşim de bu konuyu nasıl anlatabiliriz diye bir istişare yapmıştım zamanında. Demişti ki biz aile sorunu yaşayan ailelerin çocuklarıyla görüştüğümüz zaman bir resim çiz deriz ona genelde.
Evet.
Bir resim çizdirirlermiş. Anne babası sorun yaşayan çocukların çizdiği ilk resim anne baba yan yana çocuk kucağına oturmuş şeklinde bir resim olurmuş.
Evet. Yani o üçlü birlikte olacak.
O onu istiyor. Evet, başkası da bu resmi çiziyormuş ama o çocuğun hasreti buymuş. Nasıl biz tablo görünce mesela boğazda böyle güzel çay içen hı hı. bir manzarayı tablo olarak görmek istiyoruz.
Evet.
Çocuk da anne babasının bir arada olması, onun da ortalarında olduğu bir tabloyu hep özlüyormuş. Yani bu aile konusunu ciddi tutarsak evet. Allah'ın da yardım edeceğini umuyoruz
i̇nşallah,
yani.
İnşallah.
Ne yapabilir?
Evet.
Konusu zaten şu anda başlığımız o. Ne yapabiliriz ya da ne yapılmalı bu konuda? Üstadım, elbette Allah bir belayı göndereceği zaman
çaresini yani, de
çaresini de gönderiyor da bela büyük geliyor.
Evet.
Mesela 50 sene önce bir şehirde bir kişi boşansa gündem oluyordu. Şimdi gündemden düşüyor. Neden? Boşanma günlük hayata tekabül etmeye başladı. Yani evlidi, evlilik oldu, gerçekse tamam tabidir boşanacak bunlar der gibi. Hatta yani insanın espri yapası geliyor. Bugün nikahlandınız, ne zaman boşanacaksınız? Yani bir tamam. soralım. Muhakkak boşanacaksınızdır diye bir espri konusu bile oluyor insanın zihninde. Burada üstadım evvela...
Belki o sebeple evlenme sözleşmeleri yapılıyor hocam. Sözleşmeli evlilik diye bir kavram var. Yani boşandığımızda mal paylaşımı vesaire nasıl olacak
bunun
diye.
Bunun bile kanunlaştı bu değil
evet,
mi?
Evet tabii.
Bu ne kadar büyük bir afet ya.
Ya evet.
Ne büyük bir afet bu. Yani boşanmanın evlilikten önce, nikahtan
tabii.
önce.
Akla konduğu bir şey. Süreç yaşıyoruz.
Yani bunu şirkete bile şirket kurulurken nasıl dağılacağız, dağılırken konması ayıp telakki edilir. Evet. Ne dağılması işte çalışacağız gibi. Bu yani nereden tutarsak konunun büyüklüğü ortaya
evet,
çıkıyor değil mi?
Evet.
Bu bile içimizde ne büyük bir yara oluştuğunu gösteriyor. Burada üstadım belki bütün bunların hepsinin ortak paydası azmış nefis sahibi olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bünyemizde Allah-u Teala bize bir nefis verdi. Bu nefis attık gittik deyip dışarı atabileceğimiz bir yapı değil. Yani hepimizin nefsi var ama yaşadığımız çağda nefislerimiz azsın diye, kabarsın diye her şey oluşuyor sanki. Yani teknoloji nefislerimizi azdırdı. Çevre ilişkileri nefislerimizi azdırdı. Mesela dünyada insan hakları gelişti. Devletlerin vatandaşa uygulamalarına sınırlar getirildi. Yani devlet hizmetçi statüsüne kondu.
Evet.
Yani sultanımızın kölesiyiz şeklinde bir anlayış kalktı dünyadan. Bunun artıları var şüphesiz. Yani bu böyle de olmalı idi bir hı hı. böyle olmalıydı yani. Bir insan kimsenin kölesi olmamalıydı.
Devletin de,
devletin
herhangi bir
de,
patronun da, ağanın da,
şahsın
neyse.
Da, kamunun da kölesi evet. olmamalı insan. Bu doğru.
Evet. Ya,
bu yapılmalıydı, yapıldı elhamdülillah. Fakat insan azdı bu sefer. Yani kimsenin kölesi değiliz derken o herkesi kölesi görmeye başlayan, herkesin onun hizmetinde olmasını istediği şımarık bir nesil geldi.
Nefis, biraz nefsin azması şeyi üzerinde duralım istersen.
Bu noktayı evet, ben bugün evet. bu noktayı düzeltebilirsek evliliğin ana unsurunu yakalarız. Neden? Çünkü erkek evleniyor. Allah'ın ona tanımadığı bir hak olduğu halde kadını cariyesi olarak sınırsız bir şekilde kullanabileceğini düşünüyor. 20 arkadaşını getirecek, onlara kahvaltı yaptıracak. Kadın hiçbir zaman yok demeyecek, kadın hiç rahatsız olmayacak, hep emrinde olacak. Çocuk doğuracak kadın ama yorulmayacak. Yani
evet.
hem onun istediği kadar çocuk doğuracak, o akşam da şu çocukların bir tanesine bak ben bir saat dinleneyim demeyecek ona.
Evet.
Hep kadın aktif yani hizmet için yaratılmış, cinsellik için yaratılmış. Başka hiçbir iş yapmaz, yorulmaz, ihtiyarlaşmaz, hatta buruşması suç. Yani
evet.
kadının yaşlanması da suç. Yaşlanmayacak. Evet. Aldığı günkü tazelikte duracak. Masallardaki ya da dizi filmdeki kadını istiyor.
Evet.
Süslü püslü, süsü hiç dökülmeyen, boyası dökülmeyen, hatta doğal boyalarla boyanmış olacak.
Evet.
Sakıncasız. Bunu isterken erkek bir nevi kudurmuş bir nefsin emrine giriyor. Aynı şeyi kadına da yükleyebiliyoruz. Kadın da eskiden de o şşt diye çağıran kocası şimdi adını bile hanımefendi olarak söyleyecek. Bunda haklı, yani şşt diye niye çağırıyorsun kadını?
Evet.
Haklı bunda, ama erkekleşmiş kadın rolüne bürünüyor bu sefer. Onun da nefsi öyle azıyor. Yani maaşını getir bana ver, ben sana harçlık veririm.
Evet.
Demek bir nevi. Tabii bu bütün kadınların yaptığı, öbürü de bütün erkeklerin yaptığı şey anlamında değil. Genel görüntü. Yani olaylar masaya yatırıldığında yani aile
nefis azınca bu tarz tipler ortaya çıkıyor.
Geldiği tip bu. Hatta çok enteresan. Yani çok sinirliyim, hanımı biraz dövüp rahatlayayım diyen sadist, manyak da denebilir artık kabaca ne deniyorsa. Böyle bir erkek de çıkıyor ortaya. Bu erkek de çıkıyor. Yani aynı şekilde kadını bakıyoruz, benimle filan yere gel diyor. Ya ne işin var benim orada, gidiyorsan git diyemiyorsun. Arkadaşlarım gelecek orada, yani senin kocam olduğunu göstereceğim.
Evet.
Yani böyle ipini çekip götürme. Bunlar aklı zorlayan. Yani acaba aklımızı mı, aklımızı kökten yitirdik mi diyeceğimiz kadar çok enteresan kötü örnekler. Ben bunları bir 10 sene önce, yani sosyologların varsayımları, psikologların varsayımları zannediyordum. Olaylarla bizzat kendim karşılaşınca, yani yüzlerce örneğini
görüyorum. Size geliyor problem.
Geliyor, inceliyorsun. Yani çok enteresan, inşallah bizi dinlemiyordur kardeşlerimiz, isim vermiyorum ama en son cazip örnek diyeceğim. Yani örneğin de cazibi bu açıdan olmaz da.
Evet.
Cazip bir örnek, boşanma davası geldi. Niye boşanıyorsunuz? Çocuğa isim verin. İsmini söylemeyeyim, olayın sahibi tanınmasın, Müslüman aile çünkü.
Evet.
İsim verilmiş. Çocuk küveze alınmış. Kadın da yanında bekliyor.
Ha, yeni doğan bir çocuk.
Yeni doğan bir çocuk. Çocuğa çok ibretlik bir örnek üstadım.
Evet.
Çocuğa bir hafta oldu, siz buradasınız. Kanun herhalde ilk gün yazdırmamız gerekiyor bunu. Ben gideyim yazdırayım demiş. Kadın da demiş ki henüz ne isim vereceğimi kararlaştıramadım ben ama demiş.
Evet.
Yahu şunu verelim, 5-10 isim konuşmuşlar, şu olsun bu olsun. Kadın da zamanı değil şimdi deyip, bu arada hemşire gelmiş, kadını çağırmış, çocuğu mu emzirecek neyse artık. Adam da çıkmış nüfus dairesine gitmiş, o konuştuğu kadının en meyilli olduğunu zannettiği isimlerden birini yazdırmış gelmiş.
Evet.
Kadın demin nüfus kağıdını göstermiş, bak yavrumuza nüfus kağıdı aldık demiş. Ben ismi kararlaştırmamıştım henüz demiş. Konuştuk da bu ismi sen uygun bulduydun yani.
Ya biraz eğilimin vardı bunu.
Yok, ben kesin karar vermemiştim. Burada ben acı çekerken sen nüfus dairesine gidemezdin. Bu çocuk bu isimle anılamaz. Ya kadın etme eyleme derken bu kriz geçirdi zannetmiş. Büyütmemiş bu olayı. Bir ay sonra hastaneden çıkmışlar. Çocuk bir yaşına gelmiş. Çocuk ismiyle çağrılmıyor evde. Baba çağırınca protesto oluyor, yemek yapmıyor o gün.
Evet.
Bu büyüyor. Dava Allah. Büyüyor. Adam diyor ki bir iki ay sonra, ya madem bu kadar alındım, ben gideyim, hazır çocuk mahkemeye de gitmek gerekmiyor, gideyim bu kağıdı değiştireyim.
İsmi değiştir.
Bir anlamı yok. Bensiz bir isim verildi buna bir defa diyor. Çocuğumuzu ne yapacağız? İsimsiz kalsın diyor. Derken şeytan müthiş bir bor madeni buldu şimdi. Şeytan için bu bulunur bir şey değil. Yeni evlenmişsin. Bir senelik evlisin. Çocuğun olmuş. Allah sana büyük bir nimet vermiş. Ya bunun ismi senden habersiz konmuş. Bu bir cin ismi değil nihayetinde. İsim konmuş. Bu olay bitsin. Hadi tamam, adam alttan almış. Bir daha gidelim. Al nüfus kağıdını, sen anne olarak git değiştir demiş. Neyse, yok. Bu isim de değişmiyor. Tabii ama evlilik cüzdanları değiştirmeyi uygun buluyorlar.
Allah Allah.
Kadın diyor ki bu konuda bana sorulmadığına göre ileride sen çok şeyler yaparsın, boşanalım diyor. Adam sonunda madem öyle boşanalım deyince, vay sen nasıl evet dedin, direnir insan diyor. Anne babalarını devreye sokuyor. İkisinin annesi babası geliyor. İkisi de Ya siz iyi bir dayak istiyorsunuz. Deli misiniz diyor. Espri böyle mi olur diyor. Espri yapıyor çocukları zannedip çekip gidiyorlar.
Evet.
Yani hakikaten evet. Ama
şimdi bundan böyle bir sonuç çıkar mı? Buraya gelir mi diye.
Akılları almıyor. Evet. Espri yapıyor düşünüyorlar.
Evet.
Ondan sonra neyse işte 1,5 sene sonra bana geliyorlar. Bir yolunu bulup.
Bittikten sonra yok, değil. Daha bitmedi.
Şimdi erkek madem öyle boşanacaksak boşanalım deyince isim konusu unutuluyor.
bu defa boşanma.
Nasıl sen boşanalım teklifimi kabul edersin davasına dönüşüyor.
Evet.
Da bana gelme nedenleri başka. Bu konuşmalarımız boşanma sayılır mı? Konuşmanın yani biri demiş onlar siz boşandınız aslında. Çünkü böyle demeniz çok kötüydü. Kadın tutuşmuş bu sefer.
Evet.
Ben onu akıllandırmak için yaptım falan diyor. Ben dedim ki yanlış yere geldiniz dedim. İkiniz acilen psikiyatriye gidin dedim. Çocuğu da bir annesine, bir anneannesine bir yere emanet bırakın. Siz psikiyatriye gidin tamir ettirin kendinizi dedim. Dinle de bu kadar oynamayın. İnsanlıkla da oynamayın. Benim kanuni yetkim olsa dedim. Hani trafik kazasında iki taraf anlaşıyor da
evet.
Sonra devlet kamu davası açıyor ya. Çünkü yolu meşgul ettin, kaldırıma vurdun filan. Ben sizin dedim kanuni bir yetkim olsa sizin insanlık davası diye ikinize de bir dava açardım dedim. Allah'tan korkmuyor musunuz? Nasıl bunu yaparsınız ya? Ben deli miyim dedi adam. Bilmiyorum dedim. İşte gidin psikiyatriye bir sorun dedim. İkinizden de şüphelendim dedim. Böyle bir ağır konuşunca üzüldüler tabii. Ondan sonra işte
siz de şok yapar.
Sen ne isim teklif edersin dedi. Size bir şey teklif edemem dedim. Size bir şey teklif edemem. Psikiyatriye gidin. O size isim teklif etsin dedim.
Hala çocuğun ismi için mi bir şey soruyorlar?
Yok bari ismi vermeyi lütfedip kabul etti ikisi de. Yani hocam siz şimdi beni dinlerken Allah bilir kağıtta böyle okuduğum ya da benim şimdi romanlaştırdığım bir şey konuştuğumu zannediyorsunuz.
Yok yok yani bunlar olur.
Hocam ama bu hangi dünyada oluyor? Kudüs'ü konuştuğumuz bir dünyada oluyor değil mi? Ben 20 sene önceki bir şey ya da Kudüs'ün işgalinden önceki olayı konuşmuyorum.
Evet.
Bu birkaç aylık bir olay bu. Yani yeni taptaze bir olay bu.
Bir yerde Kudüs var, bir yerde bu var.
Bu örtülü, namazlı bir kadının konusu ama.
Evet.
Öbürü de namazlı bir devlet memuru bu adam.
Evet.
Yani şey bir sokak insanı değil bunlar. Bunun gibi
nefis falan işte devreye girince herkesi çıldırtıyor.
Kudurma evet, dediğimiz bu. Nefis kudurabiliyor.
Evet.
Yani insanın kaslarında arıza olduğu gibi.
İşgal ediyor yani. Bütün bünyeyi değil mi? Aklı, gönlü, bütün kalbi işgal ediyor.
Bu dönem üstadım dünyada tasavvufun, tarikatın bugünkü kadar lazım olduğu bir dönem yoktu.
Nefis terbiyesi. Ya
bu işte bugün tasavvuf günü üstad.
Evet.
Tasavvuf da holdingleşti.
Evet.
Şirketleşti. Ticarileşti. İnsanlar tam tasavvufla baş başa kalıp bu vakalar sıfırlanmazdı şüphesiz. Ama azalırdı. Yani modernizm arttıkça.
Bunu biraz açın hocam. Yani şimdi Erkam Yayını Radyosu genelde tasavvufi yayınlar da yapıyor.
Ama kaç kişiye duyurabiliyorsunuz?
Yani şunun için diyorum. Yani şimdi sanki yani laf gelimi tasavvuftan bahsediyormuşuz gibi. Bu nereye çare olacak tasavvuf burada? Yani şimdi, tam zamanı dediğiniz şey neden zamanı?
Çünkü şundan dolayı zamanı. Tasavvuf nefis terbiyesidir. Dine evet. ilave değil. Yeni tabii. bir din çeşidi getirmiyor.
Tabii.
Değil mi?
Evet.
İbadetleri artırmıyor.
Evet.
Nefis terbiyesi yapıyor. İnsan başıboş kalınca azıyor. Bu başıboşluğu önlüyor.
Evet.
Resmi bir nüfus kağıdı vermiyor kimseye ama nüfus kağıdından daha güçlü bir bağ oluşturuyor. Gönülleri dağılmaktan kurtarıyor tasavvuf.
Evet.
Gönüller dağıldığı zaman, kalpler saçılıp savrulduğu zaman bu kazalar meydana geliyor bu sefer. Çünkü tasavvuf bunu neye dayanarak söylüyorum? Tasavvufun yaygın çıkış dönemi Abbasi şımarıklık dönemidir.
Evet.
Abbasiler şımarınca ki tıpkı bugünkü gibi teknolojisi olmayan ama serveti olan bir şımarıklık oluştu Bağdat'ta. Diğer Abbasi hükümranlığının olduğu yerde Endülüs'te Bu şımarıklığa karşı Kur'an her dönemde vardı, hadisler her dönemde vardı. Tasavvuf dediğimiz özellikle kalp boyutuyla ilgilenip o boyutu dizginlemeye çalışan, ayarlarına...
Nereye gidiyoruz? Yani ya kendimize bir bakalım, kalbimiz elden çıkıyor.
Onu da müminleri fabrika ayarlarına döndürme diyeceğimiz. Evet, yani evet. Ashab-ı kiramın o özenilecek hayatını gündeme getirip haydi oraya doğru gidelim deyip yaşlı dedelerin çocuklar yollarda araba ezmesin diye kolundan tutup parka götürdüğü gibi
evet.
Şeyhin vazifesi bu zaten. Elinden evet. Tutup insanların cehenneme gitmesini, trafik kazası yaşayıp cehenneme yuvarlanmasını önleyerek yaşamalarını sağlama. Erkeğiyle, kadınıyla tasavvufa en muhtaç olduğumuz zamandayız şu anda.
Bu yani ailede aile bireylerini böyle bir kendine getirme, değil mi? Yani
aile bireyini şimdi tasavvuf bu zamanda kadın, aile, para ve ticaret mefhumunu dizayn edecek. Bu ikisinde zaten biz kaybettik. Camiler sıfır, mesela İstanbul'da camilerde namaz kılınmıyor diyebiliyor muyuz? Osmanlı'da da bu kadar kılınıyordu zaten. Yani namaz kılınıyor elhamdülillah. Ramazan orucu bir de üstelik törenlerle tutuluyor. Hacca ancak kurayla gidebiliyoruz, değil mi? Yani ibadetler konusunda olağanüstü bir derdimiz yok elhamdülillah. Ama
yani demin dediniz hocam, dindar bir aile dediniz.
Evet
yani,
namazlı bir aile.
Namazlı bir aile. İkisi de akşam namazına duruyor, sabah namazına duruyorlar. Ama kalpler birbirine
aile
böyle.
Benim önüme geldi mesela evet. Kadın böyle yani sadece sesini duydum. Öyle bir kadın olarak geldi önüme. Yani evet. Çıplak bir aile olarak gelmediler. Evet. O vakayı söz ediyoruz
evet,
değil mi?
Evet.
Şimdi iki konuda Müslümanlar dindar olduklarını unutuyorlar. Bir aile mahremiyetleri konusunda, iki para, ticaret konusunda. Nefsimizi zapt etmekte zorlandığımız iki şey var. Mesela çok basit bir örnek. Müslümanlar tarihin en iyi dönemini yaşıyorlar siyaseti İslamlaştırma iddiasında.
Evet.
Yani siyasette o kadar bozulmuşluğumuz yok. Üç kişi, beş kişi bozuluyor her zaman. Defo her zaman çıkıyor ama Müslümanlar siyasette 50 senedir iyi bir noktaya geldiler.
Evet.
Ama ticarette iyi bir noktaya gelemedik. Gitgide faiz mubahlaşıyor. Gitgide ailemiz dağılıyor. Gitgide aile mahremiyetleri dediğimiz kadın erkek ilişkileri konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani iki, para ve ailevi konularda zafiyetimiz var ve nefislerimiz dizginlenemiyor bu konularda. Çok net söylüyorum. Cuma vaazı, cuma hutbesi yetmiyor Müslümanlar olarak bize. Ben de dahil
evet,
bu işe.
Evet, evet.
Yani cuma vaazı yetmiyor. Bana yavrum bunu niye böyle yaptın diyecek şefkatli bir dede ağzı lazım.
Evet. Biz, belki sürekli bir yoğrulma lazım hocam.
Tabii bu bir kere demekle
evet,
olmuyor.
Sürekli bir yoğrulma lazım.
Ya yani, ben cuma akşamları onun yanında bulunacağım.
Yani dizginini elinizde tutmanız gerekiyor nefsin, değil mi?
Tabii evet. Ve bu basit bir tavsiyeyle de olup bitmiyor.
Bitmiyor.
Bitmiyor yani.
Yani şimdi siz psikiyatriste yönlendirmişsiniz.
Ben onu bir protesto türü olarak yani
doğru
söyledim.
Ama gene de orada sizin söylediğiniz, sizin bir eğitime ihtiyacınız var.
Evet, onu söyledim.
Kendinizi tanımaya, değil mi? Problemi
tabii.
Tanımaya ve çözüm için de bir hani terapi diyorlar şimdi. Ve bu tasavvuf dediğiniz manevi terapi alanı, değil mi? Yani
psikolojinin bizdeki adı bu hocam.
Evet.
Psikolojinin evet. Bizdeki
yani
adı.
İmam Gazali'nin yaptığı nedir hocam, değil mi? Yani İmam Gazali yani şeyde hem İhya'da hem Kimya-i Saadet'te yani
bütün
tahlil ediyor. Yani sizi tahlil ediyor. Size diyor ki yani bak sen bunu şunu şunu şunun için yaptın. Mesela kadına diyor ki ya erkeğe diyor ki senin şu davranışlarının arkasında şu var. Kibrinin ardında bu var. Ne bileyim nefse kul olmanın ardında şu var diyor. Yani bize aslında tasavvufun böyle bir terapi yönü var. Yani.
Terapi yönü yok. Bu. Tasavvuf
evet,
bu.
Evet.
Yoksa cuma namazını kıldıran imamın adı değil o.
Evet.
Yani bizim ticaretimize de el koymuyor. Vergimizi almıyor.
Evet.
Yani bu tasavvuf Bağdat'ta İslam'ın kaybolup gitmesini önledi.
Evet.
Endülüs'ten İslam'ın sıfırlanmasını önledi. Çünkü İslam o şımarıklıkla kaybolup gidebilirdi.
Doğru.
Yani kaybolup gidebilirdi. Evet,
tek başına. Doğru, yani kimi insanda da kayboluyor. Yani fert olarak baktığımızda
bir kişi kişi değil ama
ülke olarak da kaybolur. Yani Allah korusun.
Senin yani devlet İslam devleti olunca üstadım.
Evet.
Ticarete Müslüman hakim oluyor. Yönetici hep Müslüman. Yani ipler hep Müslümanların elinde. Dolayısıyla 3-5 Müslüman şımardığı zaman ipler salındı mı bütün Bağdat gidiyor. Bütün evet. Endülüs gidiyor. Kurtuba gidiyor.
Ya evet.
Dolayısıyla tasavvuf, evet, İslam'ı tek başına tasavvuf bugüne getirdiği iddiası akılsızlıktır. Yani daha iyi bir kelime bulamıyorum yani.
Evet, tabii.
Bütünüyle İslam geldi bugünlere ama bu boyutunu, nefis terbiyesi boyutunu tasavvuf bugünlere getirdi. Mesela ben iki örnek isim zikredeceğim. Deniyor ki Said Nursi tasavvuf zamanı değil dedi.
Evet.
İbn-i Teymiye tasavvuf düşmanlığı yaptı. Bu iki ismi sadece örnek olarak veriyorum. Bana göre Said Nursi'den daha iyi tasavvufçu yok. Tarikatın yaptığı her şeyi, tarikat ismini kaldırıp kendi yaptı.
Ben de aynısını söylüyorum.
Yani bu ne biçim tasavvuf düşmanı olmak ki?
Ben de kendi hayatına yani tasavvufi disiplini vermiş bir insan.
Mesela İbn-i Teymiye'yi zikrediyoruz. Tasavvuf düşmanı deniyor. Bakıyorum ki İbn-i Teymiye'nin tavsiye ettiği günlük hayat tarzı herhangi bir mutasavvufun tavsiye ettiği şeyler.
Evet.
İsmini kaldırmış, kendisini almış. Eğer evet. Öyleyse evet. Onun hayat tarzı, itirazları. Said Nursi'de de aynısı var. Süleyman Efendi'de de aynısı var. Bir tarikat mantığına bürünü. Ya öbür türlü zaten ruh boyutunu ele almadığın zaman sadece kuru bir terör örgütü oluşturursun.
Evet.
Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh herhangi bir şeyh efendiden daha aşağı değil müritlerine ya da etrafındakilere bağlılarına tavsiye ettiği zikir tabii, çeşitleri, tabii. Okumalar, evradı, evrat kitabı var.
Evet.
Yani
o onsuz olmaz zaten.
Onsuz
yani,
olur, siz, kaba saba bir adam olur.
Evet, kaba saba bir adam olur, doğru. Yani kalbinizi yoğurmamışsanız, sizin kişiliğinize kalbiniz yön vermiyorsa hakikaten cesetten ibaret kalır insan.
Şimdi biz burada ne konuşuyoruz üstadım? Sanki konu dağılmış gibi
oldu. Aileyi konuşuyoruz.
Ailenin ruhunu konuşuyoruz.
Evet, evet.
O ruh öldükten sonra cesetler kalıyor ortada.
Evet.
Cesetler de birbirine dalıyor bu sefer.
Evet.
O sebeple aile ruhumuzu bizim bu modern hayatımız yiyip bitiriyor şu anda. Biz modern hayat bitiriyor diye mesela kadınlarımız bozulmasın ruhları diye çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı almayalım. Kadın hatta buğdayı çiğ alalım evde öğütsün yapsın ki kadın nefsi terbiye olsun. Caiz mi bunu söylemek? Ayıp bir şey. Yani Allah-u Teala'nın nimetini nasıl kaldırırız biz? Bu ekmek ne kadar nimetse bulaşık makinesi de o kadar nimet bir evde.
Evet.
Allah'ın nimeti. Biri yemek için, biri yediğin bulaşığı temizlemek için. Yani nimet nimettir. Biz nimetleri atmadan nimetlere göre ayarı yapılmış nefisler taşımamız lazım. 50 sene önceki nefis ayarları sadece kocanın kahrını çekmeye, kadının sıkıntılarını çekmeye ayarlıydı. Birdenbire bu nimetler gelince eski ayar üzerinden frekans tutturamıyoruz. İman frekansımız tutmuyor bu sefer. Onun için bizim şu anda tasavvuf terbiyesi görmeye ihtiyacımız var. Her yerde bir şeyh efendi bulamıyorsak İhya-ül-Ümüddin bulacağız. Yani İhya-ül-Ümüddin okunmadıkça bir evde bu sorunların önünü kapatabileceğimizi zannetmiyorum. Bugün çok muhtacız buna. Çok muhtacız. Bizim genç bir hatıramı
bir yani aileler için bir iksir verdiniz. Yani ihya okunacak.
İşte ama İhya-i Ulumuddin'i terbiye kitabı olarak okuyacağız. İbadet kitabı olarak okumayacağız. Niye?
Evet.
Çünkü orada kalkarsın Hanefi mezhebine aykırı bir şey bulursun. Bu kitapta yanlışlık var zannedersin. Şafii bizzat bu.
Evet.
Rahmetullahi aleyh. Hadis kitabı da değil bu. Bukhari gibi okunacak bir kitap da değil.
Evet.
İhya-ül-Ümüddin terbiye kitabıdır.
Beni nasıl tahlil ediyor? Nasıl anlıyor? İnsanı nasıl çözümlüyor?
Mesela sinirlenen adamın sinirlerini teskin edecek psikolojik bir kitaptır o.
Evet.
Çok psikolojinin tavsiye edeceği şeyden de daha iyidir. Evet. Daha önce söylemiştim ben bir psikolog kardeşimizle size de geliyor bazen program yapıyoruz. İhya-ül-Ümüddin'i taradık baştan sona.
Evet.
O zaman bana dedi ki hocam dedi Yani Müslümanlar psikoloji ile ilgili fakülte açacakları zaman bu kitap ana ders maddesi olması lazım dedi.
Elbette, evet.
Yani o yurt dışında eğitimini görmüş birisiydi. Yani tuttuğum notlar bana yeter hocam dedi. Böyle haftalarca okuduk. Baştan evet. Sonra taradık İhya-ül-Umuddin'i. Ben bir arkadaşla Seyyid Kutup okumaları yapmıştım gençliğimde.
Evet.
Yoldaki işaretleri okumuştuk. Fizilal'den okumalar evet. Yapmıştık. Üzerinden o 40 sene geçti ama.
Evet, biz de ilk böyle tercümeler çıktığında Maraş'ta gençler İmam Hatip gençliği olarak oturup şey yapmıştık.
O günün evet. Enerji kaynağıydı onlar. Evet, şu anda da sönmüş de, değil yani. De yani. Şu anda evet. Da sönmüş değil. Bu arkadaşımız şu anda siyasetle uğraşıyor.
Hı hı.
Bir gün ziyaretim...
Ona da lazım ihya.
Onu anlatacağım.
Evet.
Ziyaretime geldi. Ben de yaptığı bazı hatalardan söz ettim. Benim kulağıma geliyor. Üstelik de senin arkadaşın diyorlar dedim. Yani bu bahsettiğimiz arkadaşımız dalalet üzere birisi değil ama mesela görüz görüyor yara namaz kaçırıyor. Toplantıdayız diyor. Bilmem ne diyor. Mesela bayanlarla oturuşu bana tarif edildi. Bayanlara espri yapıyor, gülüşüyorlar beraber filan derken ya diye böyle bir iki kıvırdı cümleleri. Sonra dedi ki abi dedi. Biz dedi zamanında yanlış yaptık. Bu yanlışın sebebi de sensin dedi. Niye dedim? Beraber dedi yoldaki işaretler okuduk ya dedi. Ya dedi bazı ilaçların mideye dokunmaması için yan ilacı da varmış. Sen onu niye bilmiyorsun? Niye bana ihya okutmadın dedi. Bakıyorum şimdi ihya okuyanlar teşkilatta benden daha adeptliler dedi.
Evet.
Çok hoşuma gitti bu tespiti. Dedim zaman geçti mi dedim. Çocukların okusun evde dinle dedim. Ya kulağıma bir şey girmiyor artık. Çok yoğunuz dedi.
Allah Allah.
Baktım ızdırabını çekiyor.
Evet, hiç olmazsa o kalmış.
Ama o Müslüman insan ya. Bu onun imani açıdan tenkidim değil. Onun zaten itirafı. Hı-hı. Biz ihya da okumalıymışız biraz.
Evet.
Diye düşündü. Ben gerçi ondan sonra ihya okudum. Ama o okuduğumuzda ihya gündemde yoktu. Daha radikal böyle evet. Asıp kesen şeyler lazımdı. İlaçlarda da gerçekten böyle yani midene dokunur bu ilaç diye tutuyorlar sana. Mideyi koruyucu ilaç veriyorlar bu sefer. Çünkü kaş yaparken göz çıkaracaksın. Şimdi üstadım nefis bütün dünyayı elde etse doymuyor.
Evet.
Bu nefsi saldığın zaman ona bir kadın yetmiyor. İki kadın yetmiyor. Gözünü bir daha geri almıyor. Bu nefsi saldığın zaman kocası ayağını öpse yetmiyor ona. Daha fazlasını istiyor. Erkek ve kadın ayırmayacağız diye başta konuştuğumuz
evet,
için.
Evet.
Bu sözlerimin hiçbiri ne erkeğe ne kadına değil. İkisine beraber. Kendimize konuşuyoruz. Yani.
Kendimize
hayatı konuşuyor. Kim yaşıyorsa ona konuşuyor. Kadında da nefis var. Erkekte de nefis var. İkisi de açmış dişlerini üzerimize yürüyor. Yani nefsin ısıran boyutu kadın ve erkek için de geçerli. Nefis terbiyesi
evet.
Dediğimiz şey aile kurmadan önce sağlanmış olması lazım. Burada ben geçen bir hocalar yani,
evet aileyi konuşuyoruz ama aile kurmadan öncesi var bunun.
Tabii.
Evet.
Geçen bir hocalar toplantısı oldu. Epey bir hoca oturduk. Bu konuyu konuştuk.
Evet.
Yani ne diyelim insanlara? En azından biz kendi ailelerimizi nasıl yönlendirelim de bir arkadaşımız şöyle bir cümle kullandı. Ya dedi bu kadar da Kur'an kursu var dedi. Yine yetmiyor dedi eğitim için.
Hı hı.
Ben orada bir cümle kullandım. Burada da onu kullanacağım. Hoca arkadaşlarımız irkildi bu cümleden. Yani ben kamuya açıyorum bu düşüncemi. Ayet değil hadis değil söylediğim söz. Dedim ki arkadaşlar.
Bakalım biz irkilecek miyiz hocam?
Ya bilmiyorum siz nasıl anlayacaksınız. Dinleyenlerimiz nasıl takdir edecekler.
Evet.
Hafızlık eğitimi bizim elimizdeki şekliyle eğitim değildir. Eğitim yapmıyor. Hafızı eğitmiyoruz biz.
Evet.
Dolduruyoruz.
Evet.
Kur'an dolduruyoruz. O yüzden hafız bir kız niçin kaşlarını aldırır da dolaşır İstanbul sokaklarında diye tereddüt ediyoruz, endişe ediyoruz. Hafız bir çocuk nasıl sigara içer diyoruz. Yani Kur'an yüklemiş olmamız hazine olmayı değiştirmiyor. Kur'an ebedi hazine olarak çocuğun yüreğinde. Ama eğitimi yok çocuğun bu konuda. Dolayısıyla Kur'an nesli
muhtevasıyla buluşmuyor.
Buluşmuyor.
Buluşmuyor. Sadece metniyle.
Kendisiyle buluşuyor. Evet. Dolayısıyla biz Kur'an ezberleten hocalar olarak insanların beklentilerinin dışında bir iş yapıyoruz. Çünkü neden? Siz çocuğunuzu bir hafızlık medresesine verirken İmam Gazali olacak çıkacak diye düşünüyorsunuz, değil mi?
Evet.
Hafızlıktan bunu bekliyorsunuz.
Evet.
Hocanın derdi ne orada? İmtihanı kazanacak, ezberi güçlü bir hafız yetiştirmek istiyor. Dolayısıyla bugünkü on binlerce yetişmiş hafızımız Kur'an nurunu yansıtan biri olarak çıkmıyor medreselerden. Bu medreselerin hatası mı? Hayır. Kur'an kurslarının hatası değil bu. Kur'an kursları Gazali Eğitim Merkezi değil. İhya Eğitim Merkezi değil Kur'an kursları. Kur'an kursları tasavvufun yaptığı işi de yapamaz. Yapamıyor nitekim.
Ama bir hafızlık içinde bir Kur'an kursu süreci olmazsa
yani
olmaz.
Yani bunun bir maddi manevi boyutu var diyelim. Hafızlık maddi boyutu bunun.
Maddi boyutu nasıl olacak?
Onu Kur'an kursu veriyor. Yani, Kur'an kursu
evet,
veriyor.
Evet.
Bunu yeterli görmemiz olumsuz sonuç doğuruyor.
Evet.
Muhakkak bunun bir ruhi boyutu da olması lazım.
Evet.
Bu boyutta bir tarikatın, bir ekolün kölesine dönüşmüş bir insanı kastetmiyoruz herhalde biz. Mesela Kur'an kursları müfredatına İhya özeti gibi bir şey konabilir. Bunun içinde önce hocaların bu eğitime alınması gerekiyor olabilir. Yani hoca da nitekim hafız sadece.
Evet.
Görünüyor. 23 yaşında.
Hafızlık tekniğini bilen insan.
Tekniğini biliyor. Çok iyi de hafızlık yaptırıyor. Ama 5 yaşında önüne getiriliyor çocuk ya da 10 yaşında ya da 15 yaşında getiriliyor çocuk diyelim. O çocuğa Kur'an ruhunu verme tekniğini bilemiyor. Bilemeyebilir de zaten.
Evet.
Çünkü 22 yaşında çok rahat Kur'an kursu hocası oluyor insan.
Evet,
şu anda.
Doğru.
22 yaşında ne tecrüben var? Kendi evet. çocuğu yok, evli değil bir defa büyük oranda. Kendi çocuğu yok. Bir çocuk şefkati ruhu almamış. Bu sebeple bunu ben bir teklif olarak veya bir düşünce olarak koyuyorum. Konuşuyorum da bir iddia sahibi değilim ama
evet,
yani
evet. bu yani böyle bir problem var.
Ama
o probleme bir işte açıklama getirmeye çalışıyorsun.
Mesela Türkiye'de diploma sayısına bakıldığında bile 150 bine yakın hafız var.
Evet.
Büyük bir rakam. Kaldı ki hafız sayısı çok daha yüksektir. Ama bir tarikat terbiyesi görmüş bir Müslümanın nezaketiyle hafızın nezaketi bir türlü karşılaştırılamıyor.
Evet.
Hafızdan beklenen şeyler, umreye gitmiş bir zavallı inşaatta çalışan bir işçi de var, öbüründe olmuyor. Örnek, zıt örnekler arandığında söylüyorum bunu.
Evet.
Oturup tefekkür etmemiz lazım o zaman. Hadi diyelim 100 hafız yetiştirdik, 10 tanesi defolu çıktı, 20 tanesinin karakteri bozuk çıktı. Mübarek bir 50 tane hafız hiç olmasın, yürüyen Kur'an olarak
evet.
teknolojiden ve bugünkü modernizasyondan etkilenmeden Kur'an'ın nurunu bize yansıtacak kimse olsun. 10 tane olsun bari. 10 tane olsun bari. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim eğitimimizin, haşa Kur'an eğitimi gerekli değil bu zamanda gibi mana çıkmıyor bundan değil mi?
Tabii,
öyle,
tabii,
öyle bir anlam çıkmıyor.
Bir mana çıkmıyor.
Ama maddi boyutuna, ezber boyutuna, kitapları ezberleyip imtihana girme boyutuna ki bunun büyük oranda imam hatipseleri için de geçerli bu. Onlar için daha fazla geçerli üstelik. Ama onlardan beklentimiz bir hafızdan beklentimiz kadar değil. Onun için imam hatipleri böyle şimdi gündeme almadım burada. Bizim nefis terbiyemiz olması lazım ki bir kız hafız diye onu gelin alan bir adam kanlı gözyaşları akıtmasın sonra.
Evet.
Hafız damadım var diye iftihar eden birisi sonra perişanlık hissetmesin. Yani hafız diye hatta iki hafızı birleştirdik bunlar Allah'ın izniyle cennetlik bir yuva kurdular derken mahkeme salonlarında niye görelim biz onları?
Evet.
Niye görüyoruz? Hafız ama nefis terbiyesinde sıkıntı var. Hafız kız
evet,
ama
evet.
nefis terbiyesinde belli kademeleri aşamamış. Peki nefis terbiyesini bitirmemiş olanlar, bu merhaleye gelmemiş olanlar evlenmeyecek mi? Hayır, elbette onlar da evlenecek ama nasıl memur olmayanı evlendirmeyelim diye bir şey var. İşi gücü yok deniyor, üniversite bitirmedi deniyor. Niye seyri sülükü olmamış birine kız verilmez diye bir kural oluşturulmasın.
Yani nefis terbiyesi. Aslında yani bir evlilikte hakikaten kalben buluşabiliyorlar mı, değil mi? Kalpleri o çerçevede bir sınavdan geçmiş mi? Ona bakmak lazım.
Yani bunu
kalp uyumu belki
işte, serfika ile olacak bir şey olduğundan değil. Ama günlük hayatından günlük, belli olacak. Evet. Yani biz ya psikologlara gidip tamir edeceğiz kendimizi, evet, ya da önceden İhya Ulumuddin ile buluşup psikoloğa muhtaç olmadan yaşayacağız. Aile psikoloğuna niye gidiyor insanlar? Ben hep gidenler daha sonra bana geliyorlar. Evet. Ben de onlara gönderiyorum zaten. Resmi bir kimlik görsün sizi diyorum. Aile danışmanına gidin. Üstadım hep sorarım. Ne sordu size, ne cevap verdi? Dinledi bizi diyor.
Evet.
Yahu sizin ne kadar bol paranız var ki sizi biri dinlesin diye 100 lira 200 lira veriyorsunuz diyorum ya. Çünkü para veriyorsun, dinle beni diye. Sonra ne diyor? Tabii tahkir için değil bu cümlem. Ne diyecek zaten? Psikolog ne desin sana? Ya kendi kendinizi dinleyin biraz.
Değil mi?
Diyor yani, sana. Evet. Tabii ne diyecek yani? Sihirli bir DNA yok ki onun, sana dokununca o sen sıkıntıların gidecek. Rahat dinledi beni, sağ olsun diyor. Mesela psikologların hastanelerde, devlet hastanesinde olanına gitmek istemiyor. Niye istemiyorsun diyorum. Dinlemiyor ki diyor.
Evet.
Çok hastası var, beni dinlemiyor diyor. Bu bile bile düştüğümüz bir tuzak değil. Allah-u Teala bu kabiliyeti bize vermişti zaten, ama bile bile tedbir almıyoruz diyebilirim. Çünkü buna tedbirimiz olabilir.
Belki İslam eğitiminin işte demin de söylediniz yani İhya
boyutu var.
Boyutu var. Yani hocalarımızın da insanlara aile kurarken böyle bir eğitim vermesi gerekiyor. Değil
ben
mi hocam?
Şimdi hocam yani, işlerine karışmış.
Bu terapi yani illa psikoloğa gitmek şeyi olmasın. Belki bizim toplumumuzda, bir İslam toplumunda o nefis terbiyesi boyutu yeterince işlemediği için bu sonuçlar ortaya çıkıyor yani. Yani o nefis terbiyesi boyutu da tam bir İslami eğitim aslında.
İslam'ın insanlığa vereceği şey bu. İslam herkesin, evet, nefsinin terbiye edilmesini istiyor ama herkesin müştehit olmasını istemiyor. Böyle bir emri yok Allah-u Teala.
Tabii, evet.
Yani herkes Kur'an ezberlemek zorunda değil. Ama herkes Kur'an ahlakıyla yaşamak zorunda.
Evet.
Hatta üstadım, bilmiyorum işlerine müdahale mi, bizi suyu edep mi yapmış, kabul ederler. Mesela ilahiyat fakültelerinde ahlak felsefesi okutuluyor.
Evet.
Ya felsefesi mi olurmuş ahlak? Hatta o dersin adı ahlakımız olmalı.
Evet, evet.
Yani ahlak felsefesi ne demek? Kant'tan, Aristo'dan, Einstein'dan bir şeyler tartışılıyor demek. Mesela bir hoca kardeşimize,
farklı düşüncelerin tahlili.
Biz de seyircisiyiz. Adamlar seyircisiyiz oyun yani, oynuyor, biz seyrediyoruz gibi. Ahlak bu boyutta ele alınırsa bu bir afet ya.
Evet.
Dedim ki siz İbn Sina'yla, bir hoca arkadaş bu konuda ders okutuyor da bir üniversitede, onun kitabını inceler misin dedi, bana verdi. Ben dedim ki sen burada İbn Sina ile Gazali arasındaki farkları tartışıyorsun ve ders kitabı olarak da bunu öğrencilere okutuyorsun. Ne demek oluyor bu dedim. İkisi de birbirini öldüresiye dövüşüyor orada fikirleri açısından. Hı-hı, yani.
Evet.
Sen ne demek istiyorsun? Senin ilgisi yok. Filozof olursan sen de bunu düşünürsün diyorsun. Onun yerine Müslüman ahlakı diye bir ders okutsana dedim ya. Bilimsel bir yerde bunu öğrenci kendisi çıkarır diyor. Hı-hı. Öğrenci bunu kendisine çıkaracak olsaydı bugüne kadar çıkarırdı. Niye çıkarmadı? Yani sen tıp fakültesinde doktora tezi yaptırdığın bir konuda veya ilahiyat fakültesinde yüksek tez yaptırdığın zaman böyle bir şey isteyebilir. Öğrenci dediğin ya sınıfını geçmek için uğraşıyor. Sen de o arada ahlakı uzmanların tartıştığı bir konu olarak sunuyorsun ona. Yani özet olarak üstadım,
bir iki dakikamız var hocam.
Ama sorunlar bitmedi.
Bitmez ve onu devam ettireceğiz inşallah. Hakikaten yani, sanki giriş yaptık.
Giriş. Yani, ama bu girişimiz üstad hayati bir
çok
giriş.
Çok hayati bir giriş. Yani
bu boyutu yakalamamız lazım.
Nefis terbiyesi lazım gibi bir büyük şey koydunuz, sorumluluk koydunuz.
Şimdi şöyle bir şey çıkacak bazı kardeşlerimiz. Ya bu bir tasavvuf reklamı, tarikat reklamı gibi oldu diyecek. Rahatsız olacak olanlar da oluyor. Tamam.
Adına tasavvuf denmesin hocam.
Yok, ne dersen de.
Evet.
Adına ne dersen de insanların nefislerini terbiye edelim ama bu dijital bir ortamda olmayacak.
Evet.
Yani kablo bağlayıp da nasıl mesela belli iş yerleri emniyete alarm bağlantısı kuru, öyle olacağı yok bunun. Adamı hazırlayacaksın, eşiyle baş başa bırakacaksın. Kadını hazırlayacaksın, anne olacak, eş olacak, baş başa bırakacaksın sorumlu olduğu kimselerle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yaptı? Hepiniz çobansınız dedi. Çobanlarınızın haddini bilin, kıymetini bilin dedi. Bunu nasıl yapacağız biz?
Evet.
Sadece hadis okuyarak yapacağım diyor biri mesela. Ya bu hadisi ne kadar anlıyor insanlar? Açık anlamıyor insan. Ayeti, hadisi anlayamıyor insanlar. İlla Gazali'deki bir menkıbeyi istiyor.
Evet.
Onu örnekten anlayabiliyor.
Evet.
Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uslubu bu zaman için yabancı kalmış olabilir. İnsanlar çünkü haber dilinden başka, film dilinden başka bir dilden anlamıyorlar. Sen hadisi kendin oku, insanların düzeyine indir bunu.
Evet.
Yani tasavvufa karşı olmak aslında bir ekole karşı olmak mıdır, kör bir düşmanlık mıdır, bunu da anlamış değilim.
Evet, evet. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler'de Nurettin Yıldız hocamla aileyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün nefis terbiyesi temel ihtiyacını gündeme getirdi hocam. Onunla bağlantılı olarak da Gazali'nin, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin İhya kitabını, ondaki tahlilleri, Resulullah Efendimizin ahlakını bize takdimde önemli bir rehber olarak ifade etti. Teşekkür ediyoruz. Aileyi konuşmaya devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyoruz. Ailenizde saadetler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.